SBS Radio.
Yavuz Bey, bu haftaki konuşmamıza yine tabii ki seçimlerle başlayalım. Biz Avustralya'da sandık başına gitmeye başlıyoruz yarından itibaren. Önce anketlerle başlayalım. Nasıl görünüyor anket sonuçları? Bu seçimin sonuçlarına ilişkin nasıl işaretler veriyor?
Tabii herkesin en çok merak ettiği anket firmalarının bulduğu sonuçlar çok farklı. Mecralardan farklı sonuçlar geliyor ama güvenilir olanlar var, biraz parti bağımlısı olduğu düşünülenler var. Farklı farklı sonuçlar değerlendirmeye alınıyor. Görebildiğimiz kadarıyla daha önceki seçimlerden de daha güven telkin eden anket firmalarının verdikleri bilgiler çerçevesinde şöyle bir izlenim var. Tıpkı referandumda olduğu gibi Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı başa baş bir yarışı götürüyor. Görüntü o en azından. Tabii en çok merak edilen parlamento seçimlerinde HDP'nin barajı aşıp aşamayacağı, o konuda HDP'nin propagandasına da yansımış durumda bu. Eğer HDP barajı aşamazsa Cumhur İttifakı ipi çok rahat göğüsleyecek diye. Çünkü eğer barajın altında kalırsa AK Parti'nin 60 civarında fazladan milletvekili çıkarması ve 300'ü çok rahat aşması gündemde. HDP'nin barajı aştığı noktasında değerlendirmeler, anket sonuçları var. Ama tam sınırda, 10-11 sınırında. Bu çerçevede bazı CHP'den seçmenlerin stratejik olarak oylarını HDP'ye kullanabileceklerine ilişkinde tahminler yapılıyor. Kararsızların sayısının çok azaldığını görüyoruz. Dediğim gibi Cumhur İttifakı da 300'ün üzerinde alabilir, Millet İttifakı da 300'ün üzerinde alabilir. HDP ile birlikte eğer HDP barajı geçerse böyle bıçak sırtı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını %50'nin biraz üzerinde gösterenle %45 arasında anket sonuçları var. Yani orada da ikinci tura kalma ihtimalinin yavaş yavaş güçlendiğine ilişkin genel bir inanç söz konusu anket firmalarının verdiği sonuçlarla birlikte. Yani eğer 24 Haziran'da %50'yi aşamazsa herhangi bir aday, ki şu anda aşmaya en yakın aday Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer %50'yi aşamazsa ikinci tura kalacak gibi. Peki ikinci turda rakibi kim olacak? İşte orada da anketler bize Muharrem İnce'yi gösteriyor. Şu anda %25 ile 30 arasında Muharrem İnce için sonuçlar ilan ediliyor. Tabii bunlar Mayıs ayında yapılmış anketler. Haziran ayında yapılacak anketler veya yapılan şu anda çalışmaları devam eden anketlerin sonuçları henüz açıklanmış değil. En itibar etmemiz gereken sonuçlar da onlar olacak. Ancak Mayıs ayındaki anketler Muharrem İnce alana çıktıktan sonra CHP'deki hareketliliği de rakamlara yansıtıyor ve %25 ile 30 arasında bir sonucu ortaya koyuyor. Eğer o anketlerde bir değişiklik olmaz ve sandığa da benzer şekilde yansırsa ve ikinci tur olursa Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda yarışacağı gibi bir görüntü söz konusu. Meral Akşener burada iddialı görünüyor. Ben ikinci tura kalacağım diye hala açıklamalarında benzer şeyleri söylüyor. Muhafazakar kanattan ve milliyetçi kanattan çok ciddi oy alacağını, bir dip dalga olduğunu söylüyor Meral Akşener. Ancak rakamlar bize İnce'yi ikinci turda gösteriyor. Peki ikinci tura kalırsa Muharrem İnce, Meral Akşener onu destekleyecek mi? Bu konuda kafalarda soru işareti gibiydi. Meral Akşener son derece net yanıt verdi. Sonuna kadar destekleyeceğim. Hatta onun için çalışacağım. Gerekirse birlikte miting de yapacağım dedi. Benzer bir şeyi daha önce Muharrem İnce de söylemişti. Eğer Meral Akşener ikinci tura kalırsa yardımcısı olmamı teklif ederse yardımcılığını da kabul edeceğim diyerek tam destek vereceğini ilan etmişti. Nefes nefese bir yarış ve alanlar hareketli. Anketler heyecanlı bir seçimin bizi beklediğini gösteriyor. Siz sandık başına gideceksiniz. Biz 2 hafta sonra, bayramdan sonraki hafta sandık başına gideceğiz ve 24'ü akşam göreceğiz. Bakalım bu yarış nasıl sonuçlanacak.
Anketlerden aldığınız izlenimler ne kadar gerçekçi diye düşünüyorsunuz?
İsim vermeyeyim. Yani bunun üzerine çünkü çok tartışma da yürütülüyor ama bazı anket firmalarının partilerle organik bağları olduğu biçiminde yaygın bir inanç var. Ve onların ortaya koydukları sonuç ilişkide oldukları partileri de biraz daha yukarıda gösteriyor. Bir bakıyorsunuz işte anketlerin ortak rakamlarında Akşener %12'lerde, %13'lerde, %14'lerde görünürken bir firma bunu %25 çıkartabiliyor. İşte o zaman güven konusunda bir takım soru işaretleri de doğuyor. Biz ne yapıyoruz? Bir önceki seçimi değerlendiriyoruz. Ondan önceki seçimi, anket firmasının kurumsal yapısını, duruşunu, partilerle bağını değerlendirip ona göre bir sentez oluşturmaya çalışıyoruz. Oradaki birkaç firmanın ortaya çıkarttığı sonuçları değerlendirip kendimize bir sentez oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz o sentez yarışın nefes nefese gittiğini gösteriyor. Özellikle parlamento seçimlerinde en kritik hususunda HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği sorusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunu aslında bütün siyasi partilerde kabul ediyorlar. Şöyle bir örnek verebilirim. Bir önceki seçimlerde 1 Kasım seçimlerinde AK Parti 400 milletvekili istiyordu seçmenden. Yani anayasayı değiştirecek bir çoğunluk talebi vardı. Sadece tek başına kendisi için. Ama bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte seçime girmesine rağmen 300'ün üzerinde milletvekiliyle parlamentoda temsil edilmem lazım, çoğunluğu elde etmemiz lazım diyor. Yani onlar da aslında başa baş bir yarışın gittiğini ortaya koyuyorlar. Burada peki ne önemli? Niye böyle oldu 1 Kasım'dan bugüne kadar? 1 Kasım'dan bugüne bir İyi Parti mefhumu çıktı ortaya. Yeni bir oluşum, bir karşılığı da var seçmende. Bu da net olarak görünüyor. 7 olabilir, 8 olabilir, 10 olabilir, 15 olabilir ama bir karşılığı var. Ve barajı ortadan kaldıracak ittifak gerçekleşti Cumhuriyet Halk Partisi ile. Bunun içine Saadet Partisi de girdi. Geçmişte Saadet Partisi'ne verilen oylar boşa gidiyor diye düşünen seçmenin bu kez ittifakın içinde olduğu için, baraj sorunu olmadığı için Saadet Partisi'ni tercih etme ihtimali üzerinde de duruluyor. Ve bütün bunlar aslında barajı ortadan kaldırdığı için ittifak meselesi, MHP için de aynı şey geçerli. Nefes nefese bir yarışı da beraberinde geçiriyor. Tabii MHP'de de bir erime var. Anket sonuçlarından en çok şikayet eden parti de Milliyetçi Hareket Partisi. Bunların bir kumpas olduğunu söylüyor ve seçimlerde asıl sonuçlar görünecek. MHP daha güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilecek diyor. Ancak dediğimiz gibi MHP'de bir erime, İYİ Parti'de bir yükseliş ama ilk başladığı andaki o fırtına, o estirdiği rüzgar söz konusu değil. Muharrem İnce'nin aday gösterilmesiyle CHP'de ciddi bir hareketlilik. Saadet Partisi de kendi çapında kendi seçmenine ulaşmaya çalışan bir parti görünümünde.
Buradan miting meydanlarına geçelim uygun olur ama önce bir Kandil operasyonundan söz edelim. Şimdi Türkiye'de konuşulan, başta gelen konulardan biri bu.
Evet, Kandil operasyonu çok konuşuluyor. Çünkü seçimlere çok az bir süre kala Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Kandil'de PKK'nın kalbi Kandil ve oraya operasyon yapılır mı yapılmaz mı, biz bunu yıllarca tartıştık. Siyasetçiler tartıştı, askerler tartışmanın içerisine girdi. Çok sert bir alan, başka bir ülkede, sınırdan uzak, bu çerçevede bu operasyon gerçekleşemez gibi genel bir algı vardı. Ancak Afrin operasyonundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye sınırından içeriye Mart ayında girmeye başladığını şimdi öğreniyoruz. Yani geçmişte çok da açık yapılırdı sınır ötesi operasyonlar. Bu ilk kez yavaş yavaş Mart'ta verilen bir kararla içeride bir takım üsler kurarak devam eden bir operasyon. Bu operasyon başladığında Türkiye'de seçim kararı yoktu. Ama tam da seçimlerin göbeğinde Kandil'e çok yakın bir noktaya doğru ulaştı. 9 üs kurduğunu görüyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamalardan. Ve Kandil'e de 8-10 kilometrelik bir yol kaldığı biçiminde değerlendirmeler var. Şimdi tam da seçimin ortasına düştüğü için böyle bir gelişme. Muhalefet Partisi bunu bir seçim malzemesi olarak kullanacağını aktarıyor iktidar partisinin. Seçimi kazanmak için her yolu deniyor ve sınır ötesi operasyonda da böyle bir propaganda malzemesi olarak kullanıyor Kandil'i diyorlar. İktidar partisi ise terörle mücadele çerçevesinde aynı zamanda seçim kararı alınmadan başlamış bir operasyon ve her anda Kandil'e operasyon uzayabilir biçiminde açıklama yapıyor. Hatta muhalefete terörle mücadeleye ara mı vereceğiz seçimler nedeniyle? Burada devam eden bir operasyon var, o da Türkiye'nin operasyonudur biçiminde yanıtlar veriyor. Ancak son dönemde özellikle siyasi toplantılarda, miting meydanlarında, İktidar Partisi'nin sözcülerinin yaptığı açıklamalarda Kandil'in yavaş yavaş öne geçtiğini, Kandil'le ilgili haberlerin arttığını, bununla ilgili değerlendirmelerin daha yoğunlaştığını görüyoruz. Muhalefet de tabii bunun bir seçim malzemesi olarak kullanılmasından şikayetçi şu anda. operasyon çerçevesinde bakarsak bir gece ansızın gelebiliriz sözü daha sık kullanılmaya başlandı. Çok yakın bir noktaya doğru Kandil'in kapısına kadar gelindiği ifade ediliyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Oraya gidinceye kadar PKK'nın birçok önemli kampı vardı. Onların ortadan kaldırıldığı ve PKK'lıların oradan süpürüldüğü de açıklandı yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Şimdi Kandil Operasyonu 24'üne kadar yapılır mı yapılmaz mı tartışması var. İktidar tabi bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de öyle. Uygun olduğu zaman Kandil Operasyonu'nun Kandil'e kadar devam edeceği biçiminde açıklamayla yetiniyor. İran'la da bir ortak organizasyon olduğunu anlıyoruz açıklamalardan. İran sınırında biliyorsunuz Kandil. İran'ın da kendi sınırında PKK'lılara karşı bir önlem aldığı yine siyasiler tarafından yapılan açıklamaların içinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı sadece Kandil değil, gerekirse Sincar'a da gideriz diyerek bu operasyonun daha uzun soluklu olacağını aktarıyor. Tam da bu operasyon haberleri Manbij ile ilgili açıklamaya denk geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile biliyorsunuz Manbij konusunda bir anlaşma sağlandı, açıklandı Ankara tarafından. Sonra Amerika Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Çavuşoğlu basın toplantısında Manbij ile ilgili anlaşmanın yürürlüğe girdiğini söyledi. Amerika da bunu teyit etti. Önümüzdeki süreçte Manbij'de bulunan PYD'liler Fırat'ın doğusuna geçecekler. Türkiye ile Amerika orada devriye görevi görecek ve yerli güçlerden de bir güvenlik mekanizması oluşturulacak. Türkiye bunun da devamında Fırat'ın doğusunu da kapsayacak bir biçimde bu işbirliğinin devam edeceğini söyledi. Amerika henüz bunu teyit etmiş değil. Ancak Ankara, Fırat'ın doğusuna dahil olmak üzere PYD'nin bulunduğu bütün bölgelerde yerel güçlerle yeni bir takım güvenlik yapılanmalarıyla bu tehdidi bertaraf etme konusunda kararlılığını her fırsatta dile getiriyor.
Buradan miting meydanlarına dönecek olursak, seçim kampanyasında miting meydanlarından aldığınız izlenim nedir?
Miting meydanları hareketlendi doğal olarak. Seçim zamanı yaklaştı. Daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Muharrem İnce arasında bir polemiğin devam ettiğini görüyoruz. Yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Muharrem İnce'yi muhatap alıyor. Doğal olarak da Muharrem İnce iktidardaki partinin temsilcisini, adayını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap alıyor. Son dönemde miting meydanlarında en çok konuşulan konu Apolet meselesi. 2. Ordu Komutanı'nın Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarına katılması resmi üniformayla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'yi eleştirirken onu salondaki diğer isimlerle birlikte alkışlaması, hem de eleştiri biraz da alaycı bir eleştiri vardı Cumhurbaşkanı'nda. Sen çırak bile değilsin, orada esnafa konuşuyordu. Esnafa siz çırağı dükkanı bırakır mısınız? İşte Türkiye'yi de bu isme bırakamayız Muharrem İnce'ye. Çünkü kendisi çırak bile değil derken 2. Ordu Komutanı orada alkışlarken görüntülendi. Bunun üzerine Muharrem İnce ben böyle bir şeyi kabul edemem. İlk emekli edeceğim general o olacak. O apoletlerini sökeceğim onun apoletlerini dedi. Ve iktidar partisi de 2. Ordu Komutanı'nı sahiplendi. Apoletlerini sökemezsin. Burası bir hukuk devleti. Dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ben başkomutanım dedi. Paşayım dedi. Ben paşaların paşasıyım. Hepsinin paşasıyım dedi. Alkışlayacak tabii. Bunda ne var dedi. Ama tartışma burada kalmadı. Meydanlardan işte Tosun Paşa var, Kemal Sunal'ın ünlü filmi. Onun kliplerine kadar uzayan bir yelpazede meselenin tartışıldığını söyleyebiliriz. İktidar kanadı generali, 2. Ordu Komutanı'nı sahipleniyor. Muharrem İnce 2. Ordu Komutanı üzerinden iktidara askerin içine siyaset soktuğu gerekçesiyle yüklenmeye devam ediyor. Bu son dönemin en çok üzerinde konuşulan polemiği. Hatta iktidar sen o apoletleri sökeceksin, ondan sonra da gidip Selahattin Demirtaş'a takarsın diyerek muhalefete yükleniyor. Demirtaş'ı terörist ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 53 insanın kanı vardır ellerinde dedi ki yargılama devam ediyor. Henüz hakkında bir hüküm verilmiş değil. Ve Muharrem İnce'nin onu Edirne'de cezaevinde ziyaret etmesinde eleştirdi. Oradan yola çıkarak da o apoletleri 2. Ordu Komutanı'nın omzundan sökeceğini apoletleri Demirtaş'ın omzuna takarsın diye seslendi ona. Yani bir taraftan biz 16 Nisan'da HDP, CHP, PKK aynı tarafta gibi bir propaganda görmüştük. biraz muhalefet kriminalize edilmişti o dönemde. Benzer bir yaklaşımın şimdi de görüldüğünü, yapıldığını, stratejinin izlendiğini görüyoruz iktidar tarafından. Ama bu kez muhalefet Demirtaş konusunda duruşunu değiştirmiş değil. O da bir cumhurbaşkanı adayı, mutlaka çıkmalı, cezaevinden eşit şartlarda bir yarış olmalı diyor ve muhalefetin bütün adayları benzer şeyi söylüyorlar Doğu Perinçek dışında. Ama iktidar kararı bu konuda net. Hadi gücünüz yetiyorsa çıkartın diyen bir İçişleri Bakanı bile var cezaevinden Demirtaş'ın.
Medyadaki görünürlük tartışması sürüyor mu? Bu süre evet. İçerisinde bu süre içerisinde en azından İnce'nin ve Meral Akşener'in televizyonlara çıktığını gördük.
Evet, sürüyor, devam ediyor. Çünkü televizyonlarda muhalefetin yer aldığı süreyle iktidarın yer aldığı süre arasında gerçekten hala dağlar kadar fark var. Doğru, Muharrem İnce ilk başladığında televizyonlar tereddüt etmiş, mitinglerini vermemişlerdi. Sonrasında hepsi artık mitinglerini görmeye başladılar. Ancak tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarını, muhalefet partilerinin temsilcilerinin yaptıkları özel röportajları yan yana koyduğunuzda hala muhalefetin tamamıyla AK Parti arasında bir farklılık olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten bu muhalefet tarafından da dile getiriliyor. Habertürk'te bir yayına, ilk defa merkez medyada bir yayına katılmıştı önceki gün Meral Akşener. O yayına katıldığı sırada CNN Türk ve NTV'nin önünde İYİ Partililer protesto gösterisi yaptılar. Çünkü hala onlarla bir anlaşma sağlanabilmiş değil, bir yayın organize edilebilmiş değil. Bununla ilgili protestolarını dile getirdiler. TRT'yi satacağını söylüyor İYİ Parti. En büyük adaletsizlik de TRT'de çünkü. Muharrem İnce de bu benim içimde yaradır diyor. Bu meseleyi Cumhurbaşkanı olduğumda ilk çözeceğim meselelerden birisidir diyor. TRT'ye yönelik eleştiriler devam ediyor. Yani hala seçimin medyada görünürlük anlamında adaletli olup olmadığı, muhalefet tarafından adaletli olmadığı biçiminde eleştiriliyor. İktidar partisi ise adaletli olduğu görüşünü savunuyor.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.